Merkez İnsan programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Kurumsal yönetim danışmanı ve psikolojik danışman Turgay Şirin hocamla birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
Evet hocam, geçen hafta orucun psikolojisini konuştuk. Bu hafta da dua ve ibadetin psikolojisini konuşalım istiyoruz. Yine bu güzel Ramazan ayı içerisinde manevi duygularımızın artık zirveye ulaştığı bir mevsimde bu güzel konuyu işleyelim istiyoruz. Ama onun öncesinde bize ulaşabilecekleri, dinleyicilerimizin ulaşabilecekleri mecrayı hatırlatmak istiyorum. Merkezinsan@erkamradyo.com internet adresinden, e-posta adresinden sorularınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz değerli dinleyenler. Şayet kaçırdığınız programlarımız varsa da erkamradyo.com internet sitesi üzerinden program arşivinden programımızın daha önce yayınlanmış bölümlerini dinleyebilirsiniz. Bu uyarıları da sizinle paylaşmış oldum ve şimdi hocama dönüyorum. Evet Turgay hocam, dua ve ibadetin psikolojisi üzerine neler söyleyeceksiniz? İki önemli unsur dinimizde, ibadet ve dua birbirini tamamlıyor neredeyse. Buyurun.
Çok teşekkür ediyorum İbrahim Hocam. Tabii inanan bir insan için, inançlı bir insan için dualar, ibadetler, hatta dini ritüeller, dini uygulamaların hepsi Allah'a yakınlaşma vasıtasıdır. Ve gene Allah'a güven ve bağlılık temeli üzerinde derin bir minnettarlık duygusu, şükür duygusu ve dini vazife şuurunun ifadesinin göstergesi olarak bir anlam kazanır dua ve ibadetler. Bütün bunların tabii ki insan davranış üzerinde de etkileri olur. Bu etkileri anlamak ve onları zikretmek özellikle bu işi araştıran, bilen veya bilmek isteyen insanlar için ve aynı zamanda yaşayan dindar insanlar için de kendi dinlerinin yaptıkları ibadetin hazzını artırması açısından önemli. Bu kabilden aslında biz bunları zikrediyoruz. Buradan şunu da hemen belirtmek isterim. Bu tür dini davranışların, daha doğrusu dini ve manevi unsurların insan davranışı üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalı da var.
Evet.
Bu bilim dalının adı din psikolojisi.
Evet.
Din psikolojisi temelde manevi olan unsurların ve dini unsurların insan davranışı üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır ki biliyorsunuz benim de uzmanlık alanım, doktora yaptığım, yüksek lisans yaptığım alan din psikolojisi alanı. Ülkemizde de yeni yeni gelişen bir bilim dalı ama dünyada da epey çalışma yapılan ve psikolojinin de resmi olarak kabul ettiği psikoloji alt dallarından birisidir. Orijinal adı Psychology of Religion. Din psikolojisi. Din psikolojisi ekseninden baktığımızda da ve gene bizim geleneğimiz açısından baktığımızda, yani tasavvuf geleneği açısından baktığımızda da çok fazla malzeme ve zenginlik söz konusu. İbadetlerin ve duanın psikolojisi ve insan üzerindeki etkileri konusu. Şimdi tabii önce zahiren, yani din psikolojisi işin zahirini inceler. Tasavvuf ise işin batınını inceler. Hı hı. Ben mümkün olduğunca hem din psikolojisi hem de tasavvuf penceresinden dua ve ibadetin insan üzerindeki etkilerini anlatmaya gayret edeceğim Allah'ın izni keremiyle. Şimdi tabii önce şunu tanımlamamız lazım. Dua nedir?
Evet.
Şimdi dua en temelde insan ile Allah arasında bir haberleşme veya iletişimdir. Öyle tanımlayabiliriz. Yani görünüşte bu haberleşme ve iletişim tek yönlü olabilir, tek yönlü görünür. Ama aslında duada sadece dua eden kişi tarafından anlaşılabilecek bir yol ile Allah'ın buna cevap vereceği beklentisi ve umudu vardır ki bu da zaten duanın insan üzerindeki etkisini ve faydasını oluşturan temel unsurlardan birisidir.
Evet.
Yani Kişi dua ettiğinde Allah'ın ona cevap vereceğini umut eder ve onunla konuşur aslında. Bu konu, dua ettiği konu ne olursa olsun, dua insanın içinde kendisini muhtaç ve arzulu olarak gördüğü, hatta birçok kimsenin kendi iradesine aykırı olarak orada Allah'ı insanın ihtiyacını karşılayacak durumda olan varlık olarak kabul ettiği ve Allah'ın kendisini işittiğine inanıp güvendiği, daha doğrusu açıkça denk olmayan bir ilişki içerisindeki bir iletişim biçimidir dua ve bütün burada kişi acizliğini görür, kendisini aciz bir konuma koyar ve her şeyi cevaplayan, duyan ve bilen Allah inancıyla birlikte, tabii özellikle İslam inancı için söylüyorum, ona yalvarır ve bir iç konuşma yapar.
Evet.
Bu iç konuşma kişinin kendi kendine yaptığı hataları itiraf etmesi,
evet,
veya acizliğini söylemesi, veya herhangi bir ihtiyaç duyduğu şeyi istemesi şeklinde devam eder. Bu da insanın tam anlamıyla psikolojik bir sağaltım yapar. Yani ne demek bu? Aslında psikoterapide yapılan şeyin kişinin kendi kendine psikoterapi yapması gibi bir şeydir bu.
Evet.
Bu bir itiraf, bir iç konuşma, efendim, bir içe bakıştır. Bu da efendim kişinin Allah'la konuştuğu hissiyatıyla ortaya çıkar.
Evet.
Ve bu geçici durumla ilgili, yani kişinin istemediği veya ihtiyaç duyduğu bir şey istiyorsa kişi, hoşlanmadığı bir durum varsa, bu hoşlanmayan, bu eğreti durum hakkında kişide bir şuur kazanmaya da dua sebebiyet verir.
Evet.
Kişi bununla ilgili bir şuur kazanır. O olay üzerinde teksif olur. Tefekkür eder dua ile birlikte. Aslında bir tür meditasyon yapar. Duanın böyle bir meditatif özelliği de var. Ona da bahsedeceğiz. Ve bu hal üzere devam ederken kişide tabii anlamlı bir niyet oluşur ki bu duayı canlandırır. İnsan neye ihtiyacı olduğunu bilmese bile bu eksiklik şuuru kişideki bu duayı canlandırıcı bir etki oluşturur ve eksikliğin doğurduğu gerginlikleri gidermek için bir araç haline gelir ve kişide bu dile getirilir duayla. Yani her şekilde dua insanın kendisiyle Allah arasında kurduğu iletişim neticesinde yaptığı bir sağaltım, bir iç konuşma,
iç dökme,
iç dökme ve halini Allah'a arz etme halidir.
Evet,
çok
evet,
özel bir haldir.
Hı-hı.
O yüzden aslında tüm dinler için söyleyelim, dua ibadetin özüdür,
evet,
aslıdır. Hatta biliyorsunuz salat kelimesi namaz.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de namaz diye geçmez bile. Namaz Farsça bir kelimedir.
Hı hı.
Salat diye geçer. Salah diye,
evet,
söylenir. Salat duadır kelime itibariyle.
Hı hı.
Aslında bütün ibadetler özünde duayı barındırır. Her ibadet bir duadır. O yüzden dua ve ibadet arasında böyle bir ilişki var. Ama salt manada bir dua, ellerini açıp Allah'a yakarma olarak anlarsak, İşte o çok özel bir andır. Kişiyle Allah arasında oluşan bir etkileşimdir. Ve gerçekten orada çok ciddi şeyler olur. Ve çok muhteşem etkiler oluşturur ve kişide inanılmaz sonuçlar doğurur. Bununla ilgili çok yapılmış araştırmalar var. Bu araştırmaların birçoğunda çok ilginç sonuçlar ortaya çıkmış. Mesela ameliyat öncesi,
hı hı,
dua eden insanların ameliyatta kanamalarının az olduğu,
çok ilginç,
çok hızlı iyileştiği.
Evet.
Hatta bazı araştırmalar var. Kendisi dua etmeyip dışarıdan ona dua eden insanların da onun üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren araştırmalar var.
Hı hı. Evet.
Bütün bunlar duanın sadece zahiri gücüdür. Aslında dua eden kişi sesli ya da sessiz kendi içerisinde bunları söyleyerek, talep ederek efendim veya herhangi bir eksiklik ihtiyaç yoktur da Allah'a daha yakın olmak için dua ediyordur. İşte onunla bağını kuvvetlendiriyordur falan. Bütün bunlarda kişi kendisini programlar. Aslında bir nevi kendi kendine telkinde bulunur. Ve aslında bir otohipnoz hali de burada söz konusudur,
evet,
ki hipnozla bugün günümüzde hipnozla ameliyatlar yapılıyor. Narkozsuz, efendim diş çekimleri, gene ağrısız diş çekimleri yapılıyor. Hipnoz muhteşem bir araç olarak kullanılıyor günümüzde. Ve hipnoterapistler, ki ben de bir hipnoterapistim, bir uzmanlık alanlarımdan birisi hipnoterapi, tıbbi hipnoterapi eğitimleri almıştım Avrupa Hipnoz Birliği'nden.
Evet.
Orada da bununla karşılaştım ki hipnoterapi veya hipnoz telkinleri kişide hakikaten birçok unsuru ortaya çıkaran ve kişideki bazı olağanüstülükleri ortaya çıkaran bir hal oluşturuyor.
Evet.
Bu eğitimler esnasında ve sonraki uygulamalarımızda gördük ki, biz gözümüzle gördük mesela, hipnoz altında narkozsuz ameliyat olan insanlar. Gözü açık, safra kesesi ameliyat olmuştu bir kilolu ve orta yaşlı bir kadın. Hipnozla bize eğitim veren hoca onu ameliyat eden ekibe, o kendi de cerrahtı.
Hı hı.
O başında hipnotik telkinler veriyordu ve bu ameliyat olan kadın türkü söylüyordu. Konuşarak ve türkü söyleyerek ameliyat oldu. Ve çok çabuk iyileşti. Çünkü vücut onu bir tehdit, bir şey olarak görmedi.
Ve dışarıdan bir müdahale, zaten bir narkoz, bir narkoz vesaire olmadı. Evet.
Dolayısıyla doğal olarak vücut bunu kabul edip çok hızlı iyileşti. Şimdi o eğitimdekilerin birçoğu bunu çok değişik şekilde yorumlayabildi ama benim aklıma hemen tabii İslami hikmetler gelmişti. Mesela efendim bacağına ok saplanan Hazreti Ali'nin namazdayken bunu çıkarın demesi, işte aslında orada öyle bir ibadet haline bürünüyor ki Hazreti Ali, bir otohipnoz veya bir telkin ile kendisinden geçerek namaza, işte namaz böyle olmalı.
Evet.
İbadet böyle ise ibadettir. O halde durduğunda namaza çok rahatlıkla oku çıkartıyorlar. O da ağrısızı duymuyor.
Evet.
İşte efendim bu nasıl olur, olağanüstülük falan. Aslında bir Müslüman da, normal bir Müslüman da tam manasıyla ibadetleri idrak ederek uygulasa bu hale gelir.
Evet.
Bunun ispatı ben kendi hayatımda gördüm. İşte hipnozla ameliyat olan insan gördüm. Şimdi bırakın ok çıkarmayı.
Neşter vurulmuş.
Yani neşter, karnı yarılmış. Açık safra kesesi ameliyatı. Şimdi insan gerçekten bir sır ve Allahu Teala'nın yeryüzüne gönderdiği halifesi, halifem dediği, ruhumdan ruh üfürdüm dediği, eşrefi mahlukat olan bir varlık. Bu varlığın sırlarını arama gayretidir aslında bütün bu ilimler, işte psikoloji, tasavvuf ve benzeri. Ama şunu bilmeli ki insan, bizi dinleyen dinleyicilerimiz, inanan bir insan, mümin olan bir insan, çünkü biliyorsunuz Müslümanla mümin arasında da fark var, ona da geleceğim. Mümin olan bir insan daha inanç dairesine girer girmez kazanmıştır.
Evet.
Kazananlardan olmuştur. Allah bu yoldan ayırmasın.
Evet.
Ve bizi bu yol üzere, sırat-ı müstakim üzere eylesin. Ve bizi hidayete erdiği, kurtuluşa erdirdiği o insanlardan eylesin. İşte yol belli. Zaten biliyorsunuz din kelimesi Arapça deyn kökünden, borç, yol, gidilen yol, tutulan yol anlamlarına da geliyor. Yani bu yol doğru bir yol, İslam yolu. Ben özellikle müminler dedim. Çünkü biliyorsunuz ayet-i kerimelerde de, Kur'an-ı Kerim'de de Müslümanla mümin ayrımı yapılıyor. Hatta bir ayet-i kerimede estağfirullah. Galetil a'rabu amennâ. Kul lem tu'minû velâkin kûlû eslemnâ.
Evet.
Yani bir grup Arap Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Diyorlar ki biz iman ettik diyorlar. Bunun üzerine ayet-i kerime iniyor. Diyor ki ey Nebi, de ki onlara, kul lem tu'minû. Siz iman etmediniz.
Evet.
Velakin kulu eslemna. Fakat Müslüman olduk diyebilirsiniz.
Evet, bari Müslüman olduk diye.
Evet. Şimdi demek ki Müslüman olmakla mümin olmak arasında bir ayrım var. Müslümanlık önce, müminlik sonra geliyor. O yüzden zaten mümin olmak önemli.
Evet.
Yani Müslüman doğuştan Müslüman olabilir, kültürel Müslüman olabilir.
Hı hı.
Çünkü türlü haller yaşadık. Benim şöyle bir başımdan kötü bir anı geçmişti. Bir uçak seyahati Ramazan'a denk gelmişti geçtiğimiz senelerde. Memlekete gittik. İşte havalimanıyla bizim memleket arasında 200 kilometre bir mesafe var. Yani ben Orduluyum, Samsun'a indik. Samsun'la Ordu arasında bir servis var böyle şeyin, firmaların. Bindik, ailem de yanımda. Tam bindik efendim, 20 dakika sonra iftar zamanı oldu ve o gün de Kadir Gecesi. Şoför tabii iftarda bir 10 dakika mola vermek istedi. Haklı olarak verecek yani oruçlular. Efendim tam biz iniyoruz ve işte 5 dakika mola dedi. Ben dedim ki 5 dakika az değil mi, hani biraz şey yapsak falan. O sırada önden birisi dedi ki efendim bize haksızlık oluyor dedi. Ben önce zannettim ki o da oruçlu. beni destekliyor zannettim. Beni destekliyor zannettim. Meğer oruç tutmayı bırak, bizim bu 5 dakikanın bile kendisine haksızlık olduğunu iddia eden birisiymiş.
Evet.
Ben tabii o sırada orta kapıdan inmiş bulundum. Tabii şoför apar topar gitmemiz lazım falan filan deyince, ya işte kızanlar var falan. Dedi ki işte bak adam bize haksızlık oluyor dedi falan. Ben orada büyük bir dumura uğradım hocam.
Evet.
Ve yani çok üzüldüm. Düşünebiliyor musunuz? Müslüman bir ülkede.
Evet.
İnanç özgürlüğünden bahsedilen bir ülkede. 5 dakika sabredemeyen ve adına diye Müslümanım diyen insanlar var.
Evet.
Sorsanız ben Müslümanım de. Sonra döndük yani işte böyle ters ters bakıyor bize falan filan. Ondan sonra bir yani münakaşa, tabii oruçluyken ne diyor Efendimiz, münakaşa etmeyin ama
evet.
O otobüs sessiz kaldı bu adama. O otobüsün belki yarısından fazlası oruçlu. Çok daha büyük bir kısmı oruçluydu.
Evet.
Sessiz kaldı. Kimse sessiz. Bir de böyle bir sorunumuz var. Ben adama dedim ki siz Müslüman mısınız? Müslümanım dedi. Tamam, başka bir şey söylemiyorum dedim. Yani nasıl bir Müslüman ki başka bir Müslüman kardeşinin 5 dakikalık orucuna tahammül edemiyor.
Evet.
Ve Kadir Gecesi olması bir de. Yani bir 5 dakika, yani trafik de olsa evine 5 dakika geç gideceksin zaten. Yani bir 5 dakikanın şeyi mi var?
Yani.
Efendim, yani nereye geçeceğim? İşte Kur'an da bunu ayırıyor. Müslümanla mümin.
Hı hı.
Kul lem tu'minu velakin kulu eslemna diyerek. Yani siz de ki onlara siz iman etmediniz ama Müslüman olduk diyebiliriz. O yüzden doğuştan Müslüman olmak ayrı bir şey. Ama bir de Müslümanların bunu kazanması,
evet,
imanını tamamlaması, kendi gayretiyle efendim Kur'an'la tanışması lazım. İmanla tanışması lazım. Kendisine öğretilen değil, bir de yaşayarak, onu içselleştirerek, dış güdümlülükten çıkıp iç güdümlü bir hale getirerek,
evet,
bir dindarlık oluşturmaları lazım. Din babasının, dedesinin, hocasının, arkadaşının dini olmaktan çıkıp kendi dini olması lazım.
Evet.
Kur'an 1400 sene önce Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inmiş bir kitap olmaktan çıkıp kişiye yeniden inmesi lazım.
Aynen. Evet.
Kişiye Kur'an yeniden inmeli. Yani o Kur'an bize, bizim olmalı. Bunun da yolu nedir? Haşır neşir olmak. Ama biz hep böyle sanal yaşıyoruz. Yani duyduklarımızla tamam, duyalım, öğrenelim. Onlar birer işarettir. O işaret ettikleri şeyi gidip yapalım. Yani kuvveden fiile çıkartalım. Potansiyel, evet, olmaktan fiili hale getirelim. Haşır neşir olalım. Bakalım bir etkisi oluyor mu? Bir de biz deneyelim. Hayatımızda bir değişiklik oluyor mu? Bir müddet sonra haz almaya başlayacağız. Efendim, yani 40 gün devam etmek denir ya, kesretten kinayedir o. Bir fiile 40 gün devam etsek, o bizde artık bir hal oluşturur, şuur oluşturur. Efendim, hatta 21 gün falandır, evet, genelde bunun şeyi. İşte Ramazan 30 gün ne oluyor? Bir hal oluşturuyor işte. Efendim, mesela Hazreti Peygamber'in bir müjdesidir. Benim mescidimde 40 vakit namaz kılan,
evet,
benim şefaatime nail olur kavlinden hadis-i şerifleri var Medine'de. O yüzden, hı hı, 40 vakit 8 güne tekabül ediyor. En az 8 gün kalmak lazım falan diye bir gelenek vardır. Türk hacılar gittiği zaman Medine'de 40 vakiti tamamlamak isterler.
Evet.
İşte o 40 vakit neyi gösteriyor? Yani orada bir artık hal oluşuyor. 40 vakit namaz kılan, 5 vakit namaz kılan kişi bırakmaz artık o namazını gibi düşün. O bir davranış değişikliği oluşturuyor. Hep dedik ya, İslam davranışı eğiterek bir yöntem kullanıyor. Bu davranış değişikliğiyle birlikte kişide hal oluşturuyor. O yüzden kişi önce kendi uygulamalı. Bunları dinledikten sonra kendi yapmalı. Hayatındaki etkilerini görmeli. Gördüğünce zevk almalı. Zevk aldıkça daha da devam etmeli. Yani bu dindarlığın hazını ve tadını insanların alması lazım. Yoksa bu televizyon ekranı karşısında yemek programı izleyip kendi hiç yemek yememek gibi bir şey.
Evet, evet.
Efendim karşıda yemek yapılıyor, yeniyor falan. Sen hiç yemiyorsun. Veya ne bileyim karşıda sürekli spor programları izliyorsun. İşte veya ne bileyim kitap okuma programları izliyorsun. Kitap programları izliyorsun. Bir kitap anlatılıyor, tanıtılıyor ama sen hiç kitabı eline alıp okumuyorsun. Veya hiç spor yapmıyorsun. Bunun bir anlamı yok. Yani bir sanal bir boyut. Onu fiile kendimiz geçirmeliyiz. Dua da bunun bir parçası. İbadetler de bunun en önemli parçası.
Evet hocam. Yeniden ara vermemiz gerekiyor. Değerli dinleyiciler, sohbetimize devam edeceğiz. Hocamızın sözünü balla kestim tabii. Kısa bir ara, aranın akabinde tekrar Merkez İnsan programında birlikteyiz. Evet, tekrar Merkez İnsan programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, sohbetimize kurumsal yönetim danışmanı ve psikolojik danışman Turgay Şirin hocamla sohbetimiz devam ediyor. Hocam, duanın etkisinden, gücünden evet. bahsediyorduk. Buyurun, devam edelim lütfen.
Çok teşekkür ederim. Şimdi dua kişide bu hal oluşumunun ve dönüşümün önemli bir unsurudur dedik. İşte ve duadaki psikolojik süreçlerden bahsetmek bu programdaki hedefimiz. Onların en başında hiç şüphesiz Allah'a yönelen ve onunla bir iletişim kuran dua esnasındaki insanın bu psikolojik süreçlerinin başında önce kendi üzerine dikkati toplama aşaması geliyor.
Evet.
Allah'la ilişki kuran, iletişime geçen ve efendim o yoğunlaşmayı sağlayan kişi ne oluyor? Bir sükunet, bir zihni durgunluk ve bilinci bir noktaya odaklama hali oluşturuyor ki bu dikkati kendi üzerine toplama aşaması. Burada tabii hani tasavvufta da buna işte murakabe denir. İşte değişik haller, yakınlaşma demektir aslında evet. murakabe gene. Burada bir tefekkür hali de oluşur. Dini tefekkür hali oluşur ki o işte bütün sırların aktığı, işte Allah ile kul arasına kimsenin giremediği an tam orasıdır. Özel bir andır. O duanın sırrını keşfeden insan zaten artık İlahi sırlara mazhar olur evet. ki tasavvufta da bu çok önemlidir. Bu bana bir okuduğum bir metni hatırlattı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri ile ilgili anlatılan bir metindir bu. Hikayedir. Burada Şah-ı Nakşibend Hazretleri Buharalı. Buhara'da kendisine o şehrin evsiz kalmış, barksız kalmış, sokakta kalmış efendim sokak hayvanlarına, özellikle de affedersiniz bu köpek, sokak köpeklerine bakma vazifesi veriliyor.
Evet.
Bu vazifeyi yaklaşık 4-5 yıl yapıyor Hazret. Ve tabii zor bir vazife. Yani şimdi evet. sokak köpekleriyle uğraşmak, kirli, işte pireli vesaireli, salyalı, ne bileyim hasta, hasta olanları tedavi ediyor, ayağı kırık olanları sarıyor vesaire. Bu vazifesini samimiyetle yerine getiriyor. Efendim bir gün Hazret şöyle anlatıyor. Diyor ki bir dolunay vaktiydi. İşte ayın 15'i diyelim. Ve köpekler birden işte ulumaya başladılar. Bende de artık öyle bir hal oldu ki bu hayvanların dilinden bir anda anlar hale geldim.
Evet.
Yani uzun süre haşir neşir olmanın ve tabii o an manevi bir keşfin açılması da söz konusu. Böyle onların dilini anlar gibi oldum. Ve bir anda onların Allah'ı zikir ile meşgul olduğunu, Allah'ı zikretmekle ve ona dua etmekle meşgul oldukları bana beyan olundu. Bunu görünce hemen nasıl dua ettiklerini onlardan öğrenmek istedim ve taklitle onların yaptığı gibi yaparak ben de yere doğru, hatta çok ilginç anlatıyor, işte bazı köpekler yere sırt üstü yatıp ayaklarını havaya kaldırıp de uluyorlarmış falan, dua ediyorlar.
Evet.
Efendim ben de onlar gibi yattım yere, işte ben de ulumaya ve ses çıkarmaya başladım. Bu sefer kızdı bana o orada taklit ettiğim köpek, dedi ki duamı bozuyorsun dedi. Evet. Hırladı bana diyor. Bu sefer ben de ona dedim ki öyleyse sen dua et, ben amin diyeyim dedim. Tamam dedi. O sabaha kadar dua etti, ben amin dedim. Bak çok enteresan bir şey.
Evet.
Bunun üzerine ben onlardan duanın nasıl olduğunu, Allah'a nasıl yakardıklarını, hangi vakitlerde yakardıklarını görmüş oldum. Tabi Hazret bunun üzerine sabah ezanı okunuyor. Sabah ezanı okununca dualar bitiyor. İşte o abdest alıyor, mescide gidiyor. Mescitte girdiğinde hocası ona kalkıp posta onu oturtuyor ve diyor ki kardeşiniz diyor dua etmeyi öğrenmiştir diyor ve Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin tasavvuftaki derecesini yükseltiyor.
Evet.
Ve onu şeyhlik postuna oturtuyor. İşte dua etmeyi öğrenmek böyle bir şey. Her şey dua ediyor. Yani bütün mahlukat dua ediyor. Hepsi Allahu Teala'yı zikriyle meşgul. Tasavvuf ve irfan penceresiyle baktığımızda.
Evet.
Bu öyle bir yol ki hiç anlamayan veya sadece taklitle bile yapsanız duayı bir şey kazanacağınız bir yoldur.
Evet.
O yüzden bilim adamları isterse bunu zahiren incelesinler. Zahiren incelediklerinde de faydasını görecekler. Batıni olarak incelediklerinde de türlü faydasını görecekler. Çünkü dua ibadetin özüdür. Ayet-i kerimede de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.
Evet.
Diye buyuruyor. Demek ki ibadet aynı zamanda dua ile birlikte anıyoruz onu.
Evet.
İnsan olmanın veya yaratılmanın da bir gereğidir.
Evet.
Veya şöyle de yorumlayabiliriz. Yaratılmış olan varlık insan veya cinlerden olsun, ibadet ettiğinde yaratılış sırrına nail olacak demektir.
Evet.
Tersinden bakarsak. Orada işte onu biraz daha detaylandırdığımızda ve içeriğine doğru gittiğimizde ibadetlerin ve duaların önce yaratılmış olan kişiye, yani insana bir faydası olduğunu, onun için var ibadet. İbadete Allah-u Teala'nın bir ihtiyacı yok ki.
Evet.
İbadetler bizi eğitmek, bizi ahirete hazırlamak, bizi cennete hazırlamak içindir. Aslında bir tür standartlar malzumesidir. Bu standartları kurarsanız, tıpkı kalite yönetim standartlarını kuran şirketler gibi, işte kalite yönetim standartlarını biz şirketlere kuruyoruz. Efendim bir standart oluşuyor şirkette anında. Şirket belli bir profesyonelliğe bir anda ulaşıyor.
Evet.
O standartları kurduğu ve uyguladığı için. Efendim öncesinde bir dağınıklık var. İşte depoda mallar farklı yerlerde konuyor. Efendim muhasebeden para çekilmiş, kimse bilmiyor. Kasada açık çıkıyor. Görev tanımları belli değil. Aile şirketi ise başka problemler var filan. Efendim kalite yönetim sistemi geliyor. Diyor ki uluslararası standartlar bize bunu söylüyor. Diyor ki işte efendim depoda raflarınız olacak, onların numaraları olacak. Her ürünün barkodu olacak. Görev tanımları yeniden yapılacak. İşte görev tanımları herkesin belli olacak. Üniforma giyilecek. Evet. Bilmem muhasebeden şöyle mal çıkarken şu evraklar tutulacak. Bütün bunlar falanca yerde arşivlenecek. Geriye dönük gidebileceğiz falan. Bunları kurunca sistem bir anda şirket profesyonel hale geliyor. Standartları dünya standartlarına çıkıyor.
Evet.
Tıpkı bunun gibi bireyde de böyle aynen. Yani kul ilahi standartları kendi hayatına kurduğu zaman otomatik hani şirkette de dünya standartlarına çıkıyor ya, kul da cennetlik standartına çıkıyor.
Eşrefi mahluk oluyor.
Evet, eşrefi mahluk oluyor.
Evet.
Ve o cennette Cemalullah'la müşerref olan kulların standartına çıkıyor.
Evet.
O standartı zaten kurduğun zaman hayatında otomatik cennetlik standartına ulaşmış oluyorsun. Cennetlik oluyorsun zaten. Evet. Hem dünyada hem ahirette kazananlardan oluyorsun.
Evet.
Şunu sadece zahiren şöyle bir baksak İslam dininin emirlerine. Yani hangi şeyi zararlıdır İslam'ın? Hangi emri insanı hüsrana götürür? Böyle bir şey yok. Yani İslam'da fuhşiyatı, kötülüğü, işte cana kastet, mala kastet, şöyle kötülük yap, git falan canın üstüne zulmet falan böyle bir emir yok. Evet. Tam tersi. Bütün gayreti İslam'ın kişiyi, zaten İslam barışmış demek, barış demek. İslam kelime itibariyle seleme kökünden geliyor, barış demek.
Evet.
Selam bir kelimesi bile, selamun aleyküm dediğinizde barış ve esenlik üzerinize olsun demek.
Hı hı.
Efendim, tüm derdi kişiyi önce kendiyle barıştırmak, toplumuyla barıştırmak, Allah ile barıştırmak ve elinden dilinden insanlara zarar gelmeyen muhsin bir insan haline getirmektir.
Evet.
Böyle bir dinin ne zararı olabilir? Ama tabii gıcık olunuyor. Şimdi öyle bir taraf da var. Dini yaşamayanlar dindarları görünce çok gıcık olurdu. Neden? Çünkü onlara şeyi hatırlatırlar. Yani ruhları onları görünce eksik kalan yanlarını hatırlar. Depreştirir onları. Bu sefer bu onları kızdırır. Çünkü aslında ruh vicdanen hata içerisinde olduğunu bilir. Ne kadar kötü bir hayat yaşarsa yaşasın, bir tarafında ruh aslında geldiği yeri bilir. O geldiği yere yakın olan birini gördüğünde ruh ve nefis çatışmaya başlar. Ve nefis hemen ruha saldırır.
Evet.
Aynı zamanda onu hatırlatan kişiye de saldırmaya başlar. Çemkirir adeta ona. Siz şöylesiniz, siz böylesiniz. Ne yani, biz şimdi dindar değil miyiz, Müslüman değil miyiz falan gibi şeylerle şey yapar. Ve işte daha önce de anlattığım gibi 5 dakikalık oruca tahammül edemeyen bir Müslüman profili.
Maalesef.
İftar açmaya tahammül edemeyen bir Müslümanım diyen bir profil ortaya çıkar.
Evet.
Yani bu netice itibariyle o yol üzerinde kalmak ve o standartları yaşamak her zaman insana kazandırır. Bu manada duanın psikolojik süreçlerinde de bunları görüyoruz. Yani kişinin kendi iç dikkati kendi içine yöneltme psikolojik süreçlerde birinci aşama. İkinci aşama efendim kişinin kendi içindeki motivasyonunun canlanması aşaması. Arzunun, arzu gücünün canlanması. Bu nereden geliyor? Tabii duanın özellikle dua fiilinin esası dilek. Tabii değil mi? Dilemek. Hı hı. Bir şeyler dileme. Dua bir istek ya da dileğin ortaya konduğu bir süreçtir. Bu da kişinin kendi içindeki aynı zamanda motivasyonunu da tazeleme ve içsel motivasyonunu artırma noktasında tetikler ki bu da kişinin arzu ve isteğinin canlanması. Mesela günahlarına karşı bir af diliyorsa kişi aslında bu bir daha günah işlememe yönündeki arzu ve isteğini de besleyen ve onu güçlendiren bir süreç oluşturur. İçsel motivasyonunu artırıcı bir şeydir. Gene psikolojik süreçler içerisinde üçüncü aşama olarak söyleyeceğimiz kişinin bir hazır bulunma duygusunu insanda oluşturur. Ne demek hazır bulunma duygusu? Sürekli var olan bir Allah anlayışını onda oluşturur. Her yerde hazır ve nazır olan,
evet.
Onu sürekli gören ve onun sürekli yanında bulunan ve her şart ve halde derdini anlatabileceği bir yaratıcı olduğunu kişiye sürekli hissettiren hazır bulunma duygusu.
Evet.
Bu da işte ihsan şuurudur ki en önemli mertebelerden birisidir. Şimdi ihsan konusu çok önemli bir konu. Müstakil belki işlenmesi gereken bir konu. Ama ihsan kelime itibariyle biz Allah'ı her ne kadar görmüyorsak da Allah'ın bizi gördüğünü bilme hali ve o bilinçle hareket etme halidir. İhsan mertebesi kişinin zaten tasavvufta da hedeflenen bir mertebedir.
Evet.
Efendim tasavvufu zaten nasıl tanımlıyoruz? İmandan ihsana bir yolculuk olarak tanımlıyoruz. Bu noktada imanla başlayan yolculuk, davranışsal eğitimlerle, ibadetlerle, dualarla eğitilerek o iman gölü ibadet nehirleriyle beslenerek yiğittikçe büyür ve adeta bir deniz haline gelir. Hani bu Van Denizi diyorlarmış değil mi?
Evet,
Van Gölü'ne.
Evet,
o kadar
evet.
büyük ki Van Denizi. İşte Hazar Gölü demezler. Hazar Denizi. Azerbaycan'da. Niye? Çok evet. büyük bir göldür. O boyuta çıkarmak imanı. İşte gölden adeta deniz boyutuna çıkarmak. Bu da nedir? İbadet nehirleriyle onu besleyerek. Bu da şuuru öyle bir noktaya getirir ki ihsan şuuru oluşturur insanda. İhsan şuuru da her hal ve şartta, her mekan ve yerde Allah'ın hazır ve nazır bulunduğunu bilmektir. Hı hı. Yüzünü sürekli Allah'a dönme halidir. Kur'an-ı Kerim'de bu çok güzel anlatılıyor. Efendim, yüzünü sürekli Allah'a döneni muhsin olarak tanımlıyor. Hatta birçok peygamberi o öyle çok güzel bir kuldu, sürekli yüzünü Allah'a dönerdi gibi hayatlar evet. Mevcut. Ve bu muhsinlere de Allah'ın rızkıyla muamele edeceği, merhametiyle muamele edeceği, onları bağışlayacağı, rahmetiyle onları kucaklayacağı müjdeleri vardır. O aslında bir olmuşluk hali. Biz daha önceki programlarda da bahsetmiştik bu dini danışmanlık ve manevi evet, danışmanlık evet. konusunda. Bizim biliyorsunuz geliştirdiğimiz bir model vardı. Dini danışman ve manevi danışmanlık konusunda bizi takip edenler bilir. O modelin ismi de İhsan modeli idi. Orada da ihsan şuuru aynı zamanda hem bir terapötik teknik olarak da kullanılıyor. Nasıl ki zaten danışmanlık hedefi de kişiyi bu ihsan mertebesine ulaştırmak. Hangi konuda ihsan? Danışan hangi problemle geliyorsa o konuda bir ihsan haline çıkarmak. Yani kişi diyelim ki günahkar olduğunu düşünüyor ve bunlardan uzaklaşmak istiyor. O zaman kişiyi bu tür ibadetlerle, işte uygulamalarla yönlendire yönlendire bir noktaya geldiğinde kişi öyle bir hale gelecek ki her yerde hazır ve nazır olduğun olan Allah'ın var olduğu şuurunu iyice içselleştirecek. İçselleştirdiği an zaten bu insan artık insanlar varken de yokken de kimse yokken de tek başına kaldığında da günah işleme fırsatı ve şansı yoktur.
Evet.
Bitmiştir. Artık o günahkarlık illetinden uzaklaşmış demektir. Çünkü iç güdümlülüğü artmıştır aynı şekilde ve kendi otokontrolü artmıştır.
Evet.
Bu hale gelen kişi bir müddet sonra bu duanın da psikolojik süreçler içerisindeki bir aşamaya kendini bırakma aşamasına geliyor. Yani kendini bırakma nedir? Sınırları tamamen Allah'ın belirlediği sonsuzluğa doğru onun iradesine kendisini bırakma halidir ki bu aslında bir rahatlama hali, bir güven hali, bir tevekkül hali kişi oluşturur ki gerçek bir mümin, gerçek bir muhsin insan Allah'tan başkasına da dayanmaması gerektiğini, güvenmemesi gerektiğini bilen insan.
Evet.
Bu tevekkül ehli için geçer. Ve müttaki insanlardır bunlar. Ki müttakileri bile daha Bakara suresinin başında bile Elif Lam Mim evet, Zalikel evet. Kitabu La Raybe Fi
bu kitap
evet Hüdellil evet. Muttakin. Bu öyle bir kitaptır ki kendisinde hiçbir şüphe yoktur. Ve müttakilere hidayet rehberidir. Evet. Hidayet evet. verir. Ve müttakileri de tarif ediyor işte. Ellezine hum yu'minune bil gaybi ve yuqimunes salate ve mimma razaknahum yunfikun. Onlar ki gayba iman ederler. Efendim, kendisine infak ettiklerimizden verirler.
Evet.
Vesaire. Bu şekilde namaz kılarlar, zekatı verirler vesaire diye kendinden önceki kitaplara ve şeylere inanırlar. Güzelce tarif ediyor. Ve onlar için kurtuluş ve ferahlık vardır, müjde vardır şeklinde ayetler devam ediyor. Şimdi öyleyse müttaki olmanın yolu, mütevekkil bir kul olmanın yolu Allah'tan başka kimseye güvenmemek.
Evet.
Kendine dahi güvenmemek. Hatta tasavvuf eserlerinde yani bir hallerden bahsediliyor ki biz öyle yaşasak zaten herhalde çok daha farklı olur. Mesela biraz sonra işte çıkacağız efendim ne bileyim arabamıza bineceğiz ve eve gideceğiz. Dışarıda da yağmur var diyelim mesela.
Hı-hı.
Kış var.
Evet.
Kişi dedi ki ya kış var ama arabam sağlam, ben arabama güveniyorum dedi. Burada aslında bir nevi gizli şirk yaptı.
Evet.
Yani tasavvuf penceresiyle baktığınızda şirke girdi.
Hı-hı.
Allah'tan başka bir şeye güvendi. Arabasına güvendi. Olmaz.
Olmaz.
İşte oruç,
ya da kaskosuna güvendi.
Kaskosuna güvendi. Evet. Olmaz. Kendisine güvendi. Olmaz. İşte bu ne oluyor? İşte oruç bahsine de bunu bağlarsak, efendim irfan insanların, yani irfan ehlinin tuttuğu oruçta da orucu da bozuldu.
Evet.
Niye? Çünkü gönlüne başka bir şey düşürdü. Hani bu açıdan bakarsanız.
Evet.
Fıkhi olarak değil de batini olarak söylüyorum.
Hı-hı.
Yani her hal üzere bir ihsan şuuruyla yaşamak, her hal üzere Allah'ın var ve hazır olduğunu bilerek yaşamak, efendim o şuuru sürekli taze tutmak ve efendim talep ve isteklerimizi, iletişimimizi, hı-hı, Allah'la birlikte yapmak, halini yaşayan insan olmak hedefimizdir. Bu halleri içinde barındıran insan, insanı kamil olmuştur. Dünyada, evet, da ahirette de felaha ulaşmıştır. Psikolojik olarak da, ruh sağlığı olarak da, beden sağlığı olarak da, hem dünyada iş başarısı olarak da, aile huzuru olarak da, her, evet, açıdan kazanan insan olmuştur. Huzurun ve başarının yolu buradan geçer. Bütün bunlarda da dua
ve ibadetler,
ve ibadetler bizi, evet, kurtarıcı, eğitici, hazırlayıcı bir işlev görür. Bu yüzden de bütün inananların bu dua ve ibadetin sırrını anlamaya ve ibadetlerin, hı-hı, ve duanın hikmetini anlayarak bil fiil yaşamaya ihtiyaçları var. Bunu yapan insanlar kurtuluşa ermişlerdir.
İnşallah.
Diyebiliriz hocam.
İnşallah hocam. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün dua ve ibadetin psikolojisini konuştuk. Ve programımızın da böylelikle sonuna gelmiş, evet, oluyoruz. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Buradan bütün dinleyicilerimize hayırlı, uzun, sağlıklı bir ömür ve bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalın efendim.
Çok sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, Merkez İnsan programında kurumsal yönetim danışmanı ve psikolojik danışman Turgay Şirin hocamla dua ve ibadetin psikolojisini konuştuk ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Dinleyemediğiniz, kaçırdığınız programlarımızı erkamradyo.com internet sitesinden, adresinden, program arşivi bölümünden dinleyebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda programımızla ilgili duygu ve düşüncelerinizi de merkezinsan@erkamradyo.com e-posta adresine yollayabilirsiniz. Bizler de sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Sağ olun.